Erkam Radyo TV'mizin kıymetli takipçileri, hepinizi muhabbetle selamlıyoruz. Ben Mehmet Lütfü Arslan, kıymetli hocamız Hasan Kamil Yılmaz Beyefendi ile birlikte İrfan gündeminde sizlerle tekrar beraberiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar inşallah.
İrfan gündemi nasıl gidiyor hocam? Yani programımızın YouTube'da yayınlanmaya başlamasından sonra böyle güzel tepkiler geliyormuş. Öyle söyledi arkadaşlar.
Yani ben tabii o tarafı çok fazla takip edemiyorum ama arkadaşlarımız öyle söylüyorlar. En azından biz de zaman zaman bakma imkanı elde ediyoruz. Kendi.
O İrfan'ın pek müşterisi olmaz hocam herhalde değil mi?
Hocam İrfan'ın olur, niye olmasın?
Olmasın, yani olur.
İrfan çünkü yaşanmış bir tecrübe demektir. Evet. Bu tecrübenin başkalarıyla paylaşılması. Hani böyle çok hazır koşuşturan müşterisi olmaz ama iyi sunulduğu zaman ona talip olanlar mutlaka olacaktır zaten.
Evet. Yani. Peki böyle bir sunum ihtiyacı, hani sunum derdi olması gerekiyor mu? Yoksa hakikat budur kardeşim. Ben koyarım ortaya, isteyen alır, isteyen almaz mı demek gerekiyor?
Yok, mutlaka gerekiyor. Yani eğer öyle olmasa peygamberler gelmezdi. Yani en büyük hakikati onlar getirirler. Vahiy getirirler. Ta Adem'den Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelinceye kadar. Ama her biri, yani o getirdikleri hakikati birilerine ulaştırma derdinde oldular. Sözlerin anlaşılması derdinde oldular. Bak biraz önce okuduğunuz Rabbi Şirahli duası aynı zamanda bir Musa peygamberin başka gönüllere ulaşmak adına dilindeki dolaşıklığın çözülmesi, ifade-i meramının güçlenmesi ve sözünün daha iyi anlaşılması adına Cenab-ı Hak'tan bir talebidir. Yani sözünü iyi anlatabilmek, sözün iyi anlaşılmasını sağlamak ve böylece taşıyacağı mesajın, ilahi vahyin, irfanın, imanın gönüllere dokunmasını sağlamaktır. Onun için sunmak, sunum elbette önemli.
Harun tabii istiyor değil mi hocam?
Aynen,
o benden ayetin, daha fasihtir.
Ayetin devamında zaten bu dua ayetlerin devamında da yani beni kardeşim Harun'la güçlendir. Sırtımı onun da teyit eyle ki yani bu surette insanlar sözümü daha iyi anlasınlar ve insanlara daha zikri, tebliği daha iyi gerçekleştirelim mealinde duasında ve Taha suresindeki ayetlerde açıklamalar var. Buradan da anlıyoruz ki yani insanların yüklendikleri sorumlulukları, taşıdıkları vahiy ya da başka irfani sorumlulukları başkalarıyla paylaşmaları önemli bir şey. Sunumları önemli bir şey. Üslupları önemli. Zaten dediğiniz gibi yani Musa Aleyhisselam'ı Firavun'a gönderen Allah Teala yanındaki Harun'la beraber ona usulü üslup da öğretiyor. Ne diyor? فَذْهَبَا اِلَى فِرَوْنَ فَاِنَّهُ تَغَى فَكُولَا لَهُ قَوْلًا لَيْنَ Yani siz ikiniz birlikte o azmış olan Firavun'a gidin. Çok azmıştır. فَاِنَّهُ تَغَى Ama bununla birlikte siz ona قَوْلِ لَيْنْ söyleyin. Yani yumuşak söz söyleyin. قَوْلِ لَيْنْ aslında suyun sıfatıymış لَيْنْ. Arap'ta. Arap الْمَاُ لَيْنْ der diyordu bir Şazeli Şeyhi vardı Mısır'da bizim kendisinden avarif okuduğumuz. El-ma'ul-leyn yani o akışkanlık, yumuşaklık o manayı ifade ediyormuş. Hatta şöyle de bir yorum yapmış, çok hoşuma gitmişti benim. Yani o leyin sıfatının suya izafe edilmesinden yola çıkarak suyun içinde de iki hidrojen bir oksijen vardı. H2O ya. Evet. Dolayısıyla ma'ul-leyn yani oksijen ve hidrojeni ihtiva eden su aslında hem yanıcı hem yakıcıdır. Yanıcıdır, insanın kendi içindeki kirleri, pasları yakar. Yakıcıdır, karşısındakinin kötülüklerini de temizleyecek bir özelliğe sahiptir. Yani böyle bir yorum getirmişti. Çok hoşuma gitmişti. Yani demek istediğim yani bir vahyin, bir irfan geleneğinin veya güzel mesajın güzelce tanıtılması, takdim edilmesi de önemli. Yani siz iyi sunmazsanız, malınız ne kadar iyi olursa olsun ortada kalabilir. Yani hakikaten çok iyi mal kendini sattırır eyvallah. Kendi müşterisini bulur ama buna rağmen yeni bir mal, yeni bir ürün piyasaya sürüldüğü zaman bir tanıtıma ihtiyaç olur ticari olarak. Zaten baktığınız zaman yani Kur'an-ı Kerim'de dini mesajların anlatılması, kabulü vesairesiyle ilgili kavramlar da daha çok ticaret ve iktisat kavramlarıdır dikkat edilirse. Mesela iştera kelimesi geçmektedir Kur'an-ı Kerim'de. Allah Teala'ya adanmışlık manasına kullanılan bey kelimesi, mubayaa kelimesi, ticaret kelimesi gibi kavramlar anlatılmaktadır. Yani ticaret hayatının aktivitesi aslında imani hakikatlerde de devrede olduğu zaman insanlara daha iyi bir sunum, daha iyi bir takdim yapılabileceğinin de güzel mesajları bu.
Ya o dönemde ticaret hayatı aktif.
aktif.
Mekkelilerin bildikleri bir
aslında. Bir de tabii ticaret aktif. herkesin de bildiği.
Her dönemde anlamlı gelebilecek bir şey.
Evet, karşılığı olan bir kavram. Yani mesela bey kelimesi satmak demek. Mubaya, karşılıklı bir satış akdi demek. Mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ashab-ı kiramın ta Akabe'de başlayarak, Akabe biatı ile başlayarak, daha sonra Medine'de, daha sonra işte Hudeybiye'de, daha sonra Mekke fethinde gerçekleşen beyatlerinde de o mubayaa kavramı var. Yani elle tutuşarak, yani bir konuda anlaşmak, karşılıklı olarak pazarlık yapıp ben sana şu konuda destek olmak üzere söz veriyorum. Yani bir malı alırken nasıl şu fiyata hadi ver al, hani hayvan ticareti yapanlar yaparlar ya bunu,
kurbanları çıkartlar.
Ha, kurbanda falan görürsünüz. Böyle karşılıklı ellerini tutarlar birbirlerinin. Şuna ver, olma, hadi hayrını gör falan filan. Yani aynen onu çağrıştıracak şekilde bir şey olduğu için, anlaşma olduğu için Kur'an ona mübayya diyor. İnnellezîne yübâyyûneke innebâ yübâyyûnallâh. Yani sana beyat edenler aslında Allah'a söz veriyorlar. Yani Hazreti Peygamber onlara bir şart koşuyor. Diyor ki yani Allah'tan başka ilah olmadığını, efendim başkasına kulluk etmeyeceğinize, kadınlara haksızlık etmeyeceğinize, namazı dosdoğru kılacağınıza, namusunuza dikkat edeceğinize, efendim işte zina etmeyeceğinize filan, ya şeylerde değişen, her beyatta değişen ama özü aynı olan beyat şartları var. O beyat şartlarını onlara sunuyor. Bu şartlarla bana beyat edin diyor. Onlar da evet ya Resulallah, biz sana bu şartlarla bu şekilde söz veriyoruz diyor. Hatta mesela bir defasında çok enteresan, Müslim'de geçen bir defa çok dikkatimi çeker benim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 7-8 kadar sahabiyle oturuyor. Diyor ki Peygamberimiz, bana beyat etmez misiniz? Sahabiler birbirine, ya Resulallah biz size beyat etmiştik. Yani Medine'ye geldiğinizde falan diyeceğim. Peygamberimiz sükût ediyor. Yine başka konuşmalar oluyor. Derken tekrar bana beyat etmez misiniz diyor. Ya Resulallah biz size beyat etmiştik diye hatırlatıyorlar Peygamberimize eski beyatlerini. Peygamber bir daha sorunca diyorlar ki herhalde Hazreti Peygamber'in bir şeyi var, maksadı var. Üçüncü defa söylediğine göre ne üzerine ya Resulallah diye soruyorlar. Peygamberimize Allah'a şirk koşmamak, efendim işte namazı dosdoğru kılmak, İşte kul hakkına riayet etmek, namusunuzu korumak, sayıyor 7-8 tane madde. En son kimseden bir şey istememek üzere değil, sesini alçaltıyor. Ondan sonra onlar da tamam ya Resulallah biz beyat ettik diyor, el sıkışıyorlar. Bu şeyi, beyat sahnesini nakleden ravi diyor ki ben bu beyate katılanlardan daha sonra öğelerini gördüm ki Allah Resulüne böyle söz veren, ona böyle beyat eden İnsanlarda öylelerini gördüm ki bir savaşta elinden kırbacı düşer, yerdeki kardeşinden şu kırbacı bana verir misin demez. İner,
kendisi
alırdı. Çünkü istemeyi Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onur kırıcı bir iş olarak gördüğü için belki de o beyat ettiklerinden böyle zaafı olanlar da vardı muhtemelen. Onları tahsih ve tamir için böyle bir söz olarak onların zihinlerine, şuur altlarına bunu yazıyor. Bu çok önemli bir şey. Çünkü gerçekten istemek insanı iki mevhum akıbetle karşı karşıya bırakır. Yani isteyen adam ya isteği kabul edilecek, medyun-u şükran olacaktır, teşekkür kalacaktır. Ya da yok denilecek, reddedilecek ve füze olacaktır, bozulacaktır.
Hoş hocam, bizim anladığı ifadeni vermeyenin yüzü kara, isteyenin yüzü kara, vermeyenin iki yüzü kara diye de onu böyle kendine göre yorumlamış aslında.
Yani. Ama o tabii bence o biraz... çok irfani bir şey değil. Evet. Çok irfani bir şey değil o.
Öyle
yani bence istememek esastır. Yani Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yani o zühdün tarifi olarak bildiğimiz hadis-i şerifte de çok önemli mesajı var. Ben bu ikisini beraber daha çok genellikle derslerimde de kullanıyorum. Bir sahabi soruyor Peygamberimize, ya Resulallah bize öyle bir amel tavsiye et ki biz onu işlediğimiz zaman hem Allah tarafından sevilen bir kul olalım, hem halk içinde makbul bir kul olalım. Deyince Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın o Tirmizi'nin Kitab-ı Zühd'ünde rivayet ettiği ilk hadistir bu. İzhed fi dünya yuhibbükallah ve zhed fi mâ fi eydinnâs yuhibbükennâs. Dünyaya karşı zahit ol. Yani dünyayı gözünde putlaştırma, tanrılaştırma, değersiz gör, tok gözlü ol, tam karşısı aslında. Dünyaya karşı tok gözlü ol, Allah tarafından sevilirsin. İnsanlara karşı tok gözlü ol, insan hiç kimseden bir şey isteme, umma, bekleme, insanlar tarafından sevilsin. Halk arasında, yani halk irfanı söylediği şöyle bir söz de var. Ne diyorlar? Hiçbir şey isteme benden, buz gibi soğurum senden.
Evet, ama bir tarafından doğru hocam. Yani evet, bu karşıdakinin haleti ruhiyesini gösterdiği için o açıdan da gerçekten istememek en güzel hal olmuş oluyor.
Yani, o vakur bir duruş oluyor. Evet, İstemediğin zaman yani kendinizin duruşu çok güzel bir duruş. Yani önemli olan ya, ehli irfanın aslında yapması gereken hissetmesidir. Evet. Yani istemeyen o kardeşinin ihtiyaç sahibi olduğunu.
Yüzlerinden tanıması.
Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam'a Kur'an-ı Kerim'e tearifuhum diye simahum diye ifade ediyor. Yani sen onları üzerinden tanımıyorsun. Halbuki onlar tanımayanlar yahsebuhun cahilu aniyâ ibnet tafif. İffetlerinden onları zengin zanneder. Yani işte Müslüman o manada iffetli olmalı, istememeli. Gerçekten istediği zaman ister istemez insan hani para alan emir dalı hesabı biraz daha kişilikte bir zafiyet oluşuyor. Onun için mümkün mertebe istemeden onurluca yaşayabilmek çok önemli bir hassasiyet olduğu için Peygamber aleyhissalatü vesselam ashabına bunu öğretiyor.
Evet.
Kendisi istendiği zaman mutlaka vermeye özen gösteriyor. Evet. Yani varsa veriyor, yoksa vaat ediyor ya da borç alıyor bazen. Birinden borç alıyor, al diyor, sen madem ki ihtiyacın var senin, o ihtiyacını gör. Bu müthiş bir şey.
Evet.
Ama prensip olarak da siz istemeye alışmayın diyor.
Yani. Evet. Hocam Beni Tücip kabilesinden bir heyet geliyor, 12 kişilik.
Evet.
İçlerinde bir de genç var. O hayvanlara bakmak için geride kalmış. Geride sistem kimse kaldı mı diyor. Efendimiz onların böyle getirdiği mallara çok memnun oluyor. Bunları fakirlerinize dağıtsaydınız diyor. Diyorlar ki ya sahibi, biz bunu ilave olarak getirdik. Çok memnun oluyor. Ne kadar güzel diyor bu sizin cömertliğiniz. Akabinde hocam sizden geride kalan birisi var mı? İşte o genç var diyorlar. Genç gelince ona da hediyesini takdim edin diye Bilal Habeşi Efendimiz işaret ediyor. Genç diyor ki ya Resulallah, ben bir şey istemiyorum diyor. Yani zaten Beni Tücipleri böyle bir şeylerden dolayı sevmiş Allah Resulü. Peki sen ne istersin diyor. Ya Resulallah, bana diyor dua edin diyor.
Allah.
Peki sana nasıl dua etmemi istersin diyor. Bana rahmetiyle muamele etsin. Bana mağfiret etsin. Ve benim kalbime zenginlik versin.
Allah Allah.
Hocam o gına, evet, yani evet, kalpteki gına tam da bu dediğiniz, bahsettiğiniz şey herhalde. Efendimiz aynı o şekilde dediği gibi dua ediyor. O da mesela ilginçtir. Yani Efendimiz kendisi istediği gibi dua edebilirdi. Yani onun istediğini aslında sorması çok önemli. Sonradan da hocam o gencin, bu Asım Köksal'ın İslam tarihine geçen bir anekdot. Siz daha iyi bilirsiniz ama.
Estağfurullah, buyur.
Sonradan Efendimiz bir sene sonra veda haccında o Ebzaoğulları diye Beni Tücibi görünce diyor ki sizden felence bir genç vardı, ne oldu ona diyor. Ya Resulallah diyorlar. Yani şurada dünya dağıtılsa dönüp bakmaz. O kadar Allah ilginç Allah. Bir genç oldu diyorlar. Yani bu tam Efendimizin duasının aslında makbul olduğunu da gösteren bir şey.
Evet, biraz önce de İrfan Hocamızın anlattığı o Mehmet amca hikayesindeki gibi yani. Yani Hüdayi Vakfı'nda vaktiyle çalışıp şimdi rahmete giden Mehmet amcamız vardı.
Evet, onu da,
yani o da gerçekten tekrar, hayırlı yad etmiş olalım. Yani gerçekten yevmiyesini bile kendi tayin ederdi. Benim hakkım bu kadar değil, bu kadar. Ben bunu alacağım.
Daha azını razı olur değil mi?
Yani fazla verdim.
Genellikle yüksü fazlasını şey yaparlardı hocam.
Tam tersi, yok benim hakkım bu kadar, ben bunu alacağım diyen gözü tok bir insan. Yani bunlar çok gerçekten afif insanlar ve imrenilen insanlar. Yani insan bunları duyunca gerçekten imreniyor. Genelde insanlar dediğiniz gibi daha fazlasını, yani az veriyorsun biraz daha çok ver.
Evet,
hep deriz yani. Ama insan tok gözlü olduğu zaman Cenab-ı Hak ona her şeyi bereketli olarak ihsan ediyor.
Hocam istina dedikleri bu aslında. Hani o müstani olmak insanlardan. Evet. Hani ya ben kimseye mudaram yok tarzında bir ifade değil de o aslında Allah ganidir, hepimiz fakiriz.
Allahul ganiyyu ve entumul fukara ayeti kerimesindeki manaya uygun şekilde. Biliyorsunuz Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri'nin tasavvufla ilgili söylediği çok önemli bir şey var. Tasavvuf diyor, 8 peygamberin 8 hasletini cem etmektir. Nedir onlar? 1. İbrahim Aleyhisselam'ın sehaveti, cömertliği. 2. İsmail Aleyhisselam'ın teslimiyeti. Boynunu teslim ediyor çünkü.
Evet.
Efendime söyleyeyim.
Affedersiniz hocam, örnekle gidelim de belki daha güzel olur. Hazreti İbrahim'in de o hani koyunları bir şey verişi var değil mi?
Koyunları
Subuhun kuddusun Rabbuna.
Aynen. Koyunları besle, sofrasına misafir oturma işi var. Hatta bir gün o da şehirde geçer. Çok güzel bir hikayedir. Bir şey geliyor. ateşperest geliyor. Mecusi geliyor.
Böyle bayağı yaşlı birisi.
Yaşlı birisi. Ondan yemek istiyor. Karnını doyurmasını istiyor. O da yani mecusi oluşuna, Allah'a inanmayışına çok içine sindiremeyerek vermiyor yemeği. O da gücenip kalkıp gidiyor. Sonra Allah Teala Hazretleri vahiy inzal buyuruyor İbrahim Aleyhisselam'a. Ya İbrahim, ben 70 yıldan beri inancına, kalbinin ne olduğuna bakmadan karnını doyurduğum, rızkını verdiğim kulumu sen nasıl kapından boş çevirdin deyince koşuyor arkasından İbrahim Aleyhisselam ve nihayet buluyor, yakalıyor. Aman diyor, ben ettim, sen eyleme, gel senin karnını doyuracağım ben falan. Hayırdır, ne oldu? Rabbim beni senin yüzünden ikaz etti, itab etti deyince, ya diyor, o zaman yani Halilini böyle benim gibi bir aciz kulu sebebiyle ithab eden Cenab-ı Hakk'a ben de inanıyorum o zaman diyor. Mümin oluyor. Kuşeyde geçer böyle bir hikaye. Yani İbrahim Aleyhisselam gerçekten böyle sahabette örnek bir insan. İsmail Aleyhisselam teslimiyette örnek bir insan. Gerçekten felemme esleme ve tellehul cebine. Yani o
ayetle sabit değil mi hocam?
Saffat suresinde yani Rabbim ben işte bana bunu emrediyor. Sen nasıl düşünüyorsun oğlum diye sorduğunda o da diyor ki ya ebeti fal ma tu'mer
seteciduni
inşallah ne sabiri. Yani inşallah beni sabredenlerden bulacaksın diyor. Bu kolay bir iş değil yani, boynunu bıçağa uzatabilmek her yiğitim kar değil. Sonra sabır.
Eyyub Aleyhisselam'ın
sabrı gerçekten dillere destanı. Yani sağlığı geçirdiği zaman kadar hastalıkla müptela olduğu halde en fazla söyleyebildiği inni messeniye durru ve ente erhamur rahimin. Bu kadar. Evet. Bununla şifa bulmuş tekrar bir insan. Onun sabrı. Efendim İsa Aleyhisselam'ın seyahati yani yolculuğa çıkması neyle? Bir tarak, bir de tas alarak yola çıkıyor. Tarağı ne yapıyor? Tarağı saçımı tararım, sakalımı düzeltirim diye alıyor. Ama yolda giderken bir adamın eliyle saçını ve sakalını düzelttiğini görünce onu da atıyor. Tası da hani su içerim, abdest alırım falan yani ihtiyaçlarımı görmek için diye. Yine yolda avucuyla su içen birini görünce onu da atıyor. Yani dünyaya ait ne varsa hepsini bırakıp giden İsa Aleyhisselam'ın seyahati gibi. Yahya Aleyhisselam'ın yalnızlığı gibi. Yani yalnızlığını cem etmektir. Musa Aleyhisselam'ın suf giymesini. Musa Aleyhisselam hadislerde öyle geçiyor. Tur-i Sina'ya Cenab-ı Hakk'ın davetine gittiği zaman ve Vaadina Musa ayet-i kerimesinde anlatıldığı gibi üzerinde hem rizasının hem izarının hem de başındaki başlığın suf'tan, yünden olduğu rivayet edilir. Evet. Yün tabii yünlü giymek tevazu alametidir. Yani bugünün tam aksine, bugün baktığınız zaman yani insana yünlü giymesi zenginliğini gösterir. Evet. Varlık alameti. Çünkü yünlüye o kadar çok muamele yapılıyor ki fix size'dir, apredir vesaire filan. Yani yünlü yumuşacık hale geliyor. Ama eskiden yünlü kumaş bir de dolaplanıyordu, kaba haline getiriliyordu.
Onun rahatsızlık veriyor
tabii,
değil mi hocam?
Onun bir çıplak bedene temas ettiği müthiş bir sahriş eder yani insanı. O halde giyilmesi, ancak bunu fukara giyiyordu. Zenginler ye ipekten giyiyordu, pamuklu giyiyordu. Fukara ise yünlü ya da işte ketenden falan dokunmuş şeyler giyiyorlardı. Dolayısıyla suuf giyiyorsa bir adam, o fakirdir. Veya dünyaya değer vermeyen insandır. Zaten tasavvuf
sufiliğin
adı da oradan doğduğu, yani çıktığı genellikle kabul edilen bir görüştür. Başka kökler de var. Sufeden geldiği de söyleniyor. Sofya'dan,
saflıktan geldiği söyleniyor.
Safadan da geldiği söyleniyor. Ama bu şey daha uygun sanki. Çünkü şeyde de Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh, biliyorsunuz Ashab-ı Soffe'dendir o. Biz diyor işte yünlü elbiseler giyerdik. Fukaradan olduğumuz için Ashab-ı Soffe olarak. Ve cuma namazına camiye geldiğimiz zaman cemaatin kalabalıklığından ve Medine'nin sıcağından terlediğimizde üzerimizdeki yünlü libasların kokusu koyun sürüsünün kokusunu andırırdı. Allah Allah. Hazreti Peygamber de bundan belki de rahatsız olarak yani keşke cuma günü hiç olmazsa guslederek gelseniz buyurmuştu. Ondan sonra biz cumaya guslederek gelmeye başlamıştık diye anlatıyor. Yani oradan da anlıyoruz ki suf, ünlü libas gerçekten rahatsızlık veren ama fukaralıktan tercih edilen bir şey. Şeyin de Musa Aleyhisselam'ın da böyle bir şeyi var.
Şeyin hocam de, iki tane peygamber kaldı. Tam da böyle şey olsun yani biraz televizyonculuğun da şanına uygun bir şekilde az sonra diye devam edelim hocam.
Peki efendim.
Efendim İrfan gündemi birazdan devam edecek.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, kalbin sesi.
İrfan gündeminde tekrar beraberiz efendim. Ben Mehmet Lütfarslan, kıymetli hocamız Hasan Kam Yılmaz Beyefendi ile birlikte. Hocam, Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri'nin tasavvuf 8 peygamberin 8 hasretinden aslında oluşur şeklindeki ifadesini. Hazreti İbrahim'in sehaveti, Hazreti İsmail'in teslimiyeti, Hazreti İsa'nın seyahati, Hazreti Eyüp'ün sabrı, Hazreti Yahya'nın yalnızlığı.
Musa Aleyhisselam'ın suf giymesi.
Tam onu bahsetmiştiniz. Ondan sonra iki peygamber kalmıştı hocam.
Evet. Zekeriya Aleyhisselam'ın işaretle konuşması. Zekeriya Aleyhisselam Cenab-ı Hak'tan kendisine bir evlat ihsan edilmesini istiyor. Ve Allah Teala Hazretleri de onu bir evlatla müjdeliyor. Bunun işareti, alameti nedir deyince وَاَيَتُكَ اَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ayet-i kerimesiyle Allah Teala bunun ayeti senin 3 gün süreyle ancak işaretle konuşmandır. Remzle konuşmandır diye buyuruluyor. İşte şeyde hakikaten tasavvuf ve irfan geleneğinde sözü yaymadan, detaylandırmadan işaretle, sembolik ifadelerle anlatmak da vardır. Bunun kaynağı da Cüneyd-i Bağdadi'nin tespitine göre, çok güzel bir tespit, peygamberlerden Zekeriya Aleyhisselam'dır. Yani Zekeriya Aleyhisselam yani ilk defa remzle konuşmayı, işaretle konuşmayı hayata koymuştur. Hatta aslında bugünkü manada düşünürseniz belki biraz da beden diliyle de konuşmak manası da diyorum.
Hal ile değil mi hocam?
Hal ile, beden diliyle.
Arif olan anlar diye böyle bir
şey var. Arifu yekfihil işara. Evet. Yani arif olanlar. Bir de hatta sözün uzunu ahmağa söylenir. Bir defa.
yani o da vardır.
Tabii o da çok yaygın. Güzel bir tabir aslında.
Hatta yani, leblebi anlamak. Orada mesela bir izah edebilir misiniz hocam? O leb kelimesi. Leblebi ile çok bizimkiler böyle güzel irtibatlandırmışlar ama.
Şimdi leb dudak demek.
Dudak demek.
Yani dudak kıpırdamasından arkasından ne geleceğini tahmin etmek. Leb diyorsunuz, leblebi deneceğini anlayabilmek bir irfan işidir. Bizim saygıdeğer İstanbul valimiz de çok güzel bir şey yapmış. Leb demeden Çorum atılacaksın diyor. Daha da ileriye taşımış işi.
Dil dudak depremeden söz anlayan gelsin değil mi hocam?
Aynen öyle. Dil dudak depremeden sözden anlayan gelsin diye Eşrefoğlu Rumi'nin müthiş bir şey. Yani sözü detaylandırıp anlattıktan sonra bir anlamı yok. Yani siz onu gözünden anlayacaksınız. Gönlünden okuyacaksınız, kalbinden okuyacaksınız, beden dilinden okuyacaksınız, halinden okuyacaksınız, bakışından anlayacaksınız. İşte Zekeriya Aleyhisselam'ın bu remzi, sembolik ve işaretle konuşması tasavvuf literatüründe lafı uzatmadan az ifadeyi meramla mesajı vermek olarak anlaşılmıştır. Sami Efendi Hazretleri için anlatırlar. Sami Efendi konuşmayı çok sevmezdi. Çok az konuşan bir insandı. Hatta şöyle bir hikaye anlatırdı kendisinden, bize dinlemişiz. Bir delikanlıyı Ehlullah'tan birisi kendi akranı bir Şeyh Efendi'ye hizmet için göndermiş. Yani size demiş yardımcı olsun, hizmetinize baksın bu delikanlı diye göndermiş. Sonra bir karşılaştıklarında nasıl demiş bizim gençten delikanlıdan memnun musun? Hizmetinize yardımcı oluyorum, destek oluyorum falan diye sormuş. O da demiş ki iyi çocuk delikanlı maşallah demiş. Biraz çok konuşuyor demiş. Hayır dedim ya. Ben demiş ona adını sordum. Babasının adını da söyledi bana demiş. Yani bakın yani sözde bir kelime bile ilave edilmesini fazla konuşma olarak değerlendiren bir anlayış bu tasavvuf geleneği. Çünkü sözü lazım olan kadar kullanmak, yani kesreti kelamdan uzak durmak lazım. Yani kesreti kelam ister istemez, hani çok mal haramsız, çok söz yalansız diye halk arasında tabirler vardır. Yani mümkün mertebe en iyi nasıl ifade edilirse öyle ifade edip bitirmek. Hatta bazen nokta nokta bırakıp karşısındakinin anlamasını beklemek.
Aslında peygamberi bir şey değil mi hocam?
Nebevi bir usul tabii.
Yani ya hayır konuş ya sus.
O kadar. Evet. Yani detaylı laf anlatmaya gerek. Evet. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor çok uzun konuştuğu vakit
değil.
Yani peygamberimiz hutbelerinde, efendim halka yaptığı sohbetlerinde 3-5 cümle en fazla ve bunları tekrarlıyor. Yani insanlar ezberlesin, hafızalara nakşi olsun, kalıcı olsun diye tekrarlıyor. Tane tane söylüyor. Yani insanların iyice, yani cemaatin içinde bir sürü insan var. Yani bir defa söyleyince anlayan var, yavaşça söyleyince anlayan da var. Hepsi anlasın diye hem yavaş yavaş söylüyor, hem tekrarlıyor. Çünkü Hazreti Peygamber'in her söylediği Kur'an'ın tefsiri mahiyetinde şeyler. Evet. İslam'ın yaşanmasına yönelik mesajlar. Yani o bakımdan söylediği zaman çok ölçülü söylüyor. Bir de tabii ki onun her hali ümmet için bir hayat tarzı. Yani çok konuşursa onlar da ona belki uyacaklar. Ama az konuşmuş olması yani bu işin çok konuşmayla olmayacağı anlamına geliyor.
Bir şey de var ya hocam, sözden muhakkak bir ona zapt eden melek olmasın ayet-i kerime. Mâ yelfüzü min kavlin lâ lede yâkîm râdî. Yani her söz kaydediliyorsa bu sorulacak demektir.
Yani işte o kaydedilenlerin de güzel şeyler olması için yani az söyleyip ifade-i merama yeterli şeyler söylemek çok önemli. Evet, hatta şimdi bunların anlaşılması yeni teknolojik şartlara daha kolay oldu. Yani eskiden hani Kur'an-ı Kerim'de اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى اَفْوَاهِي مَتُكَلِّمِنَا اَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ayet-i kerimesinde yani eller, ayaklar mühürlenecek, ağız mühürlenecek, eller, ayaklar konuşacak diyor ayet-i
kerime. Nasıl konuşacak diye artık düşünmeye gerek kalmadı.
Hiç. Yani şimdi bu parmakların kayıt tuttuğunu artık anlayabiliyoruz. Evet. Yani o USB'lerin şeyini görünce, kerametini görünce bu parmağın da, elin de, ayağın da hepsinin bir takım kayıtlar tuttuğunu, kamera gibi belki de kaydettiğini az çok hocam daha iyi anlıyoruz.
Bulut teknolojisi var. Şimdi eski, o şeyler de kalmadı artık. Bu tür fiziki cihazlar da kalmadı.
Tabii,
semada buluta dolaşıyor. Gönderdik diyorlar. Evet. Bulut neresi yani?
Semaya gönderirken. Semada şeyin içinde, atmosferin
bir
içerisinde.
Bir hayalin içinde yani.
Atmosferin içinde duruyor demek ki. Aslında zaten şimdi öyle bir şey de var. Yani dünyanın kurulduğu günden bugüne kadar yapılan konuşmaların sesleri de kaybolmadığı şekilde bir görüş de var. Hmm. Yani belki teknoloji ilerleyip ileride Hazreti Peygamber'in sesine veya başka peygamberin sesine de ulaşabilecektir. Bilmiyorum yani zamanla gösterecek ama yani şu andaki gelişmeler bunun olabileceği konusunda bize bir ipucu veriyor zaten baktığınız zaman. Evet.
Yani 8. peygamber.
8. olarak da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin fakrı. Yani Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam da el fakru fahri. Yani fakirlik. Yani kendime varlık izafe etmeden, hepsinin Allah'a ait olduğu duygu ve düşüncesiyle kendimi ona ait görmek ve neyim varsa ondan olduğunu ifade etmek benim için övünç, kıvanç vesilesidir diyor.
Hocam burada çok güzel aslında bir noktaya geldik. Fakir nedir hocam? Yani bu fakir bizim bildiğimiz bu miskinlik ya da işte efendim muhtaçlık mıdır?
Şimdi yoksa peygamber bu fakiri ikiye ayırmak gerekiyor.
Evet.
Yani bir gerçekten hakiki fakirlik. Yani insanın gelirinin giderine yetmemesi, yoksul olması, mahrum olması manasına bir fakirlik var.
Neredeyse küfre eşit olacak
diye. Kâdel fakran yekûne küfran o işte. Yani işte, kişinin en zaruri ihtiyaçlarını karşılayacak kadar bile maddi bir imkana sahip olmaması, onu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam öyle tavsiye ediyor. Bizim söylediğimiz ne kadar zengin olursa olsun o zenginliğini de kendine ait görmemek. Hmm. Yani biz emanetçiyiz. Bunun bir sahibi var. Bunlar bizim değil. Yani dün benim değildi. Bugün bende duruyor ama
emanetçiyiz.
Emanetçiyiz. Yani fakir aslında bu. Fakir yani malın mal da yalan, mülk de yalan, var git biraz da sen oyalan. Dediği Yunus'un o işte İrfan Mektebi'nin mensupları bunu böyle anlıyor. Mal da yalan, mülk de yalan, var git biraz sana yalan.
Hani bunun ilk sahibi.
Hem mal sahibi, tabii hepsi gidiyor. Evet. Yani, dolayısıyla fakir bu. Yani bu sahip olduğumuzu zannettiğimiz bedenimiz, varlığımız, evladımız, otoritemiz, gücümüz, İlmimiz, irfanımız neyse bunların hepsi bize tezahür ediyor şu anda belki ama bunların vereni o.
Evet.
Alan sensin, veren sensin, kılan sen, ne verdiğinse odur.
Dahinemiz
var.
Hocam şu bahsettiğiniz de teşhedü erculuhum.
Evet.
Yani şunlar bile sonuçta bizim hakkımızı aleyhte belki şahitlik edecek.
Aynen yani. Tabii ki. Yani
dolayısıyla neyimiz var bizim yani?
Yani bizim onları nerede kullandığımız konusunda onların belki razı olmayacakları, mutlu olmadıkları bir alanda onları kullanmışsak diyecek ki biz razı değildik ama bizi bu işlerde kullandı diyecekler belki elimizde, ayağımızda, parmağımızda. Yani dolayısıyla bu aslında tam üzerinde iyi düşünülmesi gereken imani bir konu. Yani azamet-i ilahiyeyi, kudret-i ilahiyeyi kavrama ve bizim o kudret-i ilahiyenin bize merhamet olarak tezahür eden vergilerinin bize ait olmadığını, ihsanların bize ait olmadığını, onun ihsanı olarak bilinmesi gerektiğini gösteren ve bir de edep sınırını da çok iyi ifade eden bir şey. Yani sen kendine ait görürsen bu sefer varlık iddia ediyorsun.
Evet.
Ben neymişim be abi? moduna evet, giriyorsun. Evet. Ama ona ait görürsen ben neyim?
Allah'ım olsun. Ene rabbukum la ilahe bile diyecek nokta geliyor.
Yani. Zaten nefsin en büyük özelliği o. Evet. Nefis sürekli onun şey pundunu bekliyor. Ne zaman denk gelse de böyle bir rububiyet iddiasında bulunsam modunda. Dolayısıyla yani insanın bu fakr çizgisinde bir anlayışla, yani Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın o fakr çizgisinde bir anlayışla hayatı okuması, dünyayı, masivayı, maddeyi, parayı, makamı, serveti, şöhreti neyse böyle görebilmesi işi çözüyor. Yani evet. O yüzden Hazreti Peygamber'in o yorumu, yani fakr anlayışı ve şeyin Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri'nin Hazreti Peygamber'in fakrına bağlamış olması bunu aslında o diğer peygamberlerin de saydığımız yedi özelliğine de bir muhassala o.
Bir şey değil mi hocam?
Muhassala o yani evet, bir hasıla evet. O. Yani onların hepsini sayıyor. Yani cömertliği de içine alıyor. Efendime söyleyeyim sabrı da içine alıyor. Remzi de içine alıyor.
İşte seyahatteki seyahati, o.
Evet. Evet yokluğu evet. Vesaireyi garipliği Yahya Aleyhisselam'ın garipliği diyoruz mesela. Evet. Gurbete çıkıyor Allah. Bir şeyi bile yok doğru dürüst yok. Efradı etbağı da yok. Kendisine evet. Yanında yok. Garip adamcağız. Evet. Yani işte fakirde de garipliği hissediyoruz. Cahil İslam'ı gariben seyahatse bu garibe. Evet, yani evet. İslam garip geldi, garip evet. Gidecek. Yani İslam'ın garip gelmesi aslında yani tebasının, tabilerinin garipliğinde yoksa İslam kendisi el hak yalu ve la yule aleyh yani.
Hocam demin Firavun Aleyhisselam, Firavun'a Musa Aleyhisselam giderken aleyhillâneye Musa Aleyhisselam giderken kavlileyin kullanması
evet.
Kendisine Rabbimiz tarafından telkin ediliyor, emrediliyor. Bir de ben mesela onu size söylerken hatırıma geldi. Şimdi tam da bu konuyla alakalı. Karun'la ilgili bir hitapta da dünyadan da nasibini unutma diyor Cenab-ı Hak ona.
Allah
şimdi
Allah.
Şimdi bir taraftan baktığınız zaman dünyadan nasibi çok zaten Karun'un.
Evet.
Yani esas ahiret yurduna harcanacak olanı ama dünyadan da nasibini unutma. Demek yani, ki öyle bir denge söz konusu.
Yani biz senden tamamını ver demiyoruz ama evet. Hiç olmazsa farkında ol bu işin. Ahirete evet. Bir yatırım yap.
Evet.
Aslında çok müthiş bir şey var. Çok evet. Güzel bir denge. Yani,
evet, evet.
Yani İslam ya
fakrı anlatırken belki bunu da şey yapmak lazım değil mi hocam?
Birlikte söylemek lazım evet, bunları ki insanlar evet. Hem daha iyi anlasınlar,
evet.
Daha kolay kavrasın. Çünkü bazen de şu yanlış anlaşılıyor. Yani bunları söylediğiniz zaman sanki insanları bizim tembelliğe, atalete evet. Sevk ettiğimiz ve sadece işte fakirliğin önlenecek bir şey olduğunu söyleyerek zenginlikten yüz çevirdiğimiz. Hayır efendim. Yani insan çok zengin olur ama fakir olur.
Evet.
Yani şeyi anlatırlar ya. Bizim Abdurrahman Topbaş selam olsun ona da buradan. Çocukluğunda, delikanlığında Mustafa Temel amca vardır.
Evet.
Onların bahçıvanları. Çok güzel bir insan. Çok arif bir insan.
Hem Sami evet. Efendi, hem Musa Efendi, hem evet. Osman Efendi bahçıvanlık yapmış.
Muhteşem bir adamdır. O gerçekten güzel bir insan.
Çok
o
işte, güzel
biliyorsunuz insan. Osmanlı'nın memleketinde Bilecik'tir o.
Bilecik'tir.
Söğütlü falan zannediyor. Yani o taraflardan. Şimdi Abdurrahman işte herhalde 10-12 yaşlarında falan. Bir gün Mustafa amcaya demiş ki, Mustafa amca demiş ya. Bir şey soracağım demişti. Buyur Abdurrahman demiş. Ya dedem demiş yani biliyorum zengin adam demiş. Yani varlıklı bir insan. Ama hep fakir diyor demiş.
Fakir diye
bahsediyor. Niye böyle diyordun biliyor musun? Çok güzel cevap vermiş Mustafa amca. Demiş ki ya Abdurrahman bak demiş. İnsan dünyaya çıplak geliyor demiş. Giderken de çıplak gidiyor. Yani ikisi arasındaki de
fakirlik değil fakir, mi hocam? Ne kadar güzel hocam.
Yani irfan
Anadolu
bu işte.
İrfanı bu hocam işte.
İrfan bu işte. İrfan bu. Yani hayatı böyle okumak. Çıplak geldik, çıplak gideceğiz. Bu arada üzerimizde emanet ve ariyet olan elbiseleri, emanetleri kendimiz zannetmeyelim.
Hocam Mustafa Temel amca demişken, şimdi o bir yer biz ondan gençlere sohbet ediyorduk. Daha doğrusu o sohbet ediyordu da.
Siz okuyordunuz.
Biz okuyorduk. Şimdi bazen de derdi ki bana, hocam şuradan da şöyle bir şey konuş derdi mesela. Bir gün konuştuk. Dedim ki sonra biraz da böyle belki haddiye mi açtım bilmiyorum. Mustafa amca dedim ya. Biz dedim tabii siz konuş diyorsunuz bize ama dedim. Yani çok da dedim hani bir şey söyleyebildiğimi zannetmiyorum ben tarzında. Esas sizin söylemeniz lazım falan deyince dedi ki Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin dedi oğlu dedi. Babası çıktığı zaman dedi vaaza dedi. Kendisi çok arzu edermiş ben de vaaz edeyim diye. Ondan sonra bir gün demiş ki evladım ben bugün validenle şeye gideceğim pazara. Sen demiş çık bakalım demiş.
Kürsüye.
Çünkü babasının çok böyle hafif görürmüş hocam konuşmasını. Böyle oradan buradan işte.
Tam samallık.
Evet. Çıkmış böyle Kuduri'den işte veya neyse artık o böyle büyük büyük efendim kitaplardan. Bakmış millet uyuklamaya başlıyor. Böyle başlar düşüyor falan. Böyle bir müddet sonra iyice artık ortalık böyle şey olmuş. O arada Hazret girmiş içeriye. O tabii babası gelince aşağı inmiş. Ya demiş Aziz Cemaat demiş kusura kalmayın demiş ben validenize bir şeye gitmiştim. Sonra dedi ki ya bey bir şey yap biraz dur bir sana bir yumurta kırayım dedi. Şimdi o arada insanlar böyle gözlerini açmışlar. Başlar kalkmış. Böyle hareketlenmiş herkes. Sonra işte ya yağ biraz fazla kızdırmış. Yumurtayı kırınca göz etti. Allah demiş birisi oradan. İnsanlar başlamışlar böyle bir görüşe gelmeye. Şimdi yani orada başka da bir şey söylemedi Mustafa amca bana. Evet. Hocam. Ama ben dedim ki işte o öyle bir şey yani. İlim tetebbuat ile bir şeyler söylemek ayrı bir şey. Ama bir de gönülden konuşmak ayrı bir şey gerçekten.
Minel kalbi ile kalbi sebil.
Evet.
Yani kalpten kalbe yol var. Mühim olan o yolu bulabilmek. Tabii yani biz zannediyoruz ki böyle çok yaldızlı laflar edersek, çok işte tüm turaklı ifadeler kullanırsak cemaat dinler.
Dipnotlu konuşursak.
Hamiş haşiye düşersek. Öyle zannediyoruz. Öyle değil. Biz Altınoluk Dergisi'ni çıkardığımız ilk sene Ali Yakup Cenkçiler Hoca Efendi'ye bir mülakata gittik o zamanlar. Abdullah abi, Ahmet Bey, İsmail Çakan Hoca, ben 4-5 kişi, Savul Erişte var mı bilmiyorum. Var zannediyorum. Konuştuk Hoca Efendi'yi anlattırdık. Sanıyorum zaten Ali Yakup Cenkçiler Hoca Efendi ile ilgili de yazı tek malumat orada çıkan bilgilerdir. Yani onun hayatı, Mısır'daki okudukları, memleketinden gelişi, burada yaşadıkları zorluklar.
Hocam bir gün onu da inşallah dinleyelim
konuşalım. Size. Hayır, konuşalım. Çok güzel bir insandı. Allah rahmet etsin. Kosovalı. Kosova'nın Gilan kasabasından. Şimdi en son dedik, yani biz dergi çıkarıyoruz. Yani bu dergide bize söyleyeceğiniz, öngöreceğiniz şeyler varsa onları da dinleyelim. Hocam siz bu kadar tecrübeniz var. Yaşınız şu seviyeye gelmiş, şu kadar yer görmüşsünüz, şu kadar insan okumuş, okutmuşsunuz falan diye. Onun tabii sırayla söylediği bir şey var. Diyor ki, ben diyor Osmanlı olmasaydı Katolik bir Arnavut olarak giderdim bir tarafa. Ben Osmanlı'ya borçluyum. Yani imanımı, irfanımı. Ama kaderin cilvesine bakın ki benim Müslümanlarım Osmanlı'nın torunlarına ben Osmanlıca öğretiyorum.
Allah Allah.
Derdim, Allah razı olsun. Şey yani. Bu zat-ı muhterem'e bunu sorunca bu soruyu yani ne tavsiye edersin bize diye dedi ki size dedi derginizde bolca hikaye, kıssa yazmanızı öneririm dedi. Niye diyeceksiniz dedi. Ben de uzun yıllar Emir Buhari Tekkesi, Tekke Camisi'nde İhya-ül-Müddin okuttum insanlara. İhya-ül-Müddin okurken işte Gazali'nin yorumları falan şeyinde biraz insanlar kafaları düşer önlerine. Bazen koparlar şeyden konudan, kitaptan. Ama ihyada bazen bir de hikaye gelir, kıssa gelir. Kıssa gelince herkesin kafası dikilir. ve sizi böyle dikkatli bir dikkat. Hikaye biter tekrar kafalar öne eğilir. Ben oradan biliyorum ki insanlar kıssa dinlemeyi, kıssa ile lafa gönül vermeyi daha çok seviyorlar. Siz dolayısıyla çokça hikayeye, kıssaya, menkıbeye yer verin. Bilmiyorsanız benden size cevaz uydurun. Siz yazın.
Öyle mi hocam? O cevazı da aldınız.
Aldık.
Hocam o zaman şöyle ben şimdi şöyle noktayı koyayım. Zaten vaktimiz doldu da. Biz sizden inşallah irfani gelenekte kıssa ile ilgili bir program istiyoruz.
Tamam inşallah.
Yani yoksa da uyduralım hocam.
İnşallah.
Çok teşekkür ederiz hocam. Sağ Allah razı olsun.
Cümlemize.
Efendim İrfan gündeminde tekrar bir sonraki programda görüşmek ümidiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz.